Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İngiliz Casus Michael Ondaatje 1. Kaset 1. Yüz Can Yayınları 1. Basım 1997 İngilizce aslından Türkçe'ye çeviren Ahu Antman Özgün adı The English Patient 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mayıs 2007 Okuyan Levent Filyoz Sri Lanka asıllı Kanadalı yazar Michael Ondaatje'ye İngiltere'de Booker ödülü kazandıran İngiliz casus, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Toskana'da rastlantı sonucu yaşamları iç içe geçen 4 insanın ilginç öykülerini anlatıyor. Her biri savaşın vahşetinden kendi payına düşeni almış, acılarla yoğrulmuş 4 insan. Geçirdiği uçak kazasında yanarak tanınmaz hale gelmiş, belleğini yitirmiş İngiliz casus, kendini kimliği belirsiz bu adamın bakımına adamış genç bir Kanadalı hemşire, savaş sırasında casusluk yaparken yakalanınca baş parmaklarından olan eski bir İtalyan hırsız ve her an ölümle burun buruna yaşarken korkunun anlamını unutmuş bomba imhacısı bir Sih asker. Ve aralarında bir hayalet gibi gezinen savaş yorgunu bu insanları uzak bir geçmişe taşıyan ve okuru da İngiliz casusun gerçek kimliğine götüren bir kadın. Romandaki her kahraman sımsıkı tutunduğu geçmişini sayıklarken okur da Toskana'nın büyülü atmosferinden kızgın çöl güneşi altında yolculuklara, İngiltere'nin serin yeşilliğine, Kanada'nın soğuk dinginliğine, Hindistan'ın renkli keşmekeşine uzanıyor. Yönetmenliğini Anthony Minghella'nın üstlendiği filmle beyaz perdeye de aktarılan İngiliz casus, 2 dalda Altın Küre ödülü aldı, 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan şair ve romancı Michael Ondaatje 54 yaşındadır. 1992 yılında Booker ödülünü kazanan romanı The English Patient dışında In the Skin of a Lion, Coming Through's Laughter ve The Collected Works of the Billy Kid adlı romanları, 3 şiir kitabı ve Running in the Family adı altında hazırladığı anıları vardır. Skip ve Mary Dickinson'ın anısına, Quentin, Griffin ve Louis Dennis'e teşekkürlerimle. Birçoğunuz Zerzura'yı aramak için 1939 yılında çıkılan çöl seferinde kötü bir kaza sonucu yaşamını yitiren Geoffrey Clifton ile daha sonra ortadan kaybolan karısı Catherine Clifton'ın trajik öyküsünü anımsayacaktır. Toplantımıza başlamadan önce bu trajik olayları anmak istedim. Bu akşamki konferans, Coğrafyacılar Derneği'nin konferans kayıtlarından, Kasım 1940, Londra. Teşekkür. Bu kitaptaki kimi karakterlerin tarihte var olmuş kişilerden esinle yazılmış olmasına ve sözü edilen yerlerin 1930'lu yıllarda yapılan çöl seferleri kayıtlarına geçmesine karşın söz gelimi Gilf Kebir, kitabın kurgu olduğu, adı geçen kimi karakterlerin yerlerin ve çöl seferlerinin hayal ürünü olduğu unutulmamalıdır. Londra'daki Kraliyet Coğrafyacılar Derneği'ne dernek üyelerinin araştırmalarından yararlanmama olanak tanıdıkları için teşekkür borçluyum. Hüseyin Bey'in kum fırtınalarını anlattığı Kufra'dan Darfur'a başlıklı makalesinden 1924 yaptığım alıntının yanı sıra 1930'lu yıllarda öteki çöl gezginlerinin yazdıklarından da sık sık yararlandım. Bunların arasında Dr. Richard A. Berman'ın Libya Çölü'nün Tarihsel Sorunları 1934 başlıklı makalesi ve R. A. Bagnold'un Almasi'nin çöl seferlerini anlattığı monografisini özellikle anmalıyım. Kitap için araştırmalarımı yaparken daha pek çok kitap bana yol gösterdi. A.B. Hartley'nin Patlamayan Mayın adlı kitabı, mayınların yapısı ve 2. Dünya Savaşı'nın başında İngiltere'deki bomba imha ekiplerinin çalışmaları konusunda özellikle aydınlatıcıydı. Bu kitaptan doğrudan alıntılar yaptım. Mayın tarlası bölümünde italik bölümler ve Kirpal Singh'in bomba imha yöntemlerini doğrudan doğruya Hartley'nin anlattıklarından yola çıkarak yazdım. İngiliz'in kitabında yer alan rüzgarlarla ilgili bazı bölümler, Lyle Walson'ın harika kitabı Cennetin Soluğundan yararlanılarak yazılmıştır. Herodot'un tarih kitabında anlatılan Candores Giges öyküsü, G.C. Macaulay'nin Macmillan yayınları arasında çıkan 1890 tarihli çevirisinden alınmıştır. Herodot'tan yapılan öteki alıntılarda University of Chicago Press yayınları arasında çıkan David Green çevirisini kullandım. 21. sayfadaki italikler Christopher Smart'a aittir. Hannah'nın 221. sayfada anımsadığı dizeler Annie Wilkinson'ın imzasını taşır. Ayrıca burada anmak istediğim başka kitaplar Alan Moorhead'in Villa Diana'sı, bu kitapta Poliziana'nın Toskana'daki günleri anlatılır. Mary McCarthy'nin Floransa'nın Taşları, Leonard Mozzi'nin Kedilerle Fareler, G.W.L. Nicholson'ın İtalya'daki Kanadalılar 1943-45 ve Kanada'nın Hemşireleri, Marshall Cavendish 2. Dünya Savaşı Ansiklopedisi, F. Yeats Brown'ın Hindistan ve Hint ordusu üzerine yazılmış başka kitaplar da araştırmalarımda bana kaynaklık etti. York Üniversitesi Glendon Koleji İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne, Villa Serbelloni'ye, Rockefeller Vakfı'na ve Metropolitan Toronto Kütüphanesi'ne de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Savaş sırasında Mısır'dan yazılmış mektuplarını benimle paylaşan Elizabeth Denise'e, San Girolamo Villası'ndaki rahibe Margaret'e, Kanada Ulusal Kütüphanesi'nden Michael Williamson'a, Anna Jardin, Rodney Dennis, Linda Spaulding, Alan Levin, Larry Marwah, Douglas Le Pen, David Young ve Donya Perov'a buradan teşekkür dileklerimi yollamak istiyorum. Ve son olarak Alan Seligman, Liz Calder ve Sonny Mehta'ya teşekkürler. Bölüm 1. Villa. Genç kadın bahçede çalışırken birden doğrulup uzaklara bakıyor, havada bir değişiklik olacağını seziyor. Aniden çıkan rüzgarın uğultusu duyuluyor. Boylu servi ağaçları salınmaya başlıyor. Tepedeki eve doğru yürüyor, alçak bir duvarın üzerinden tırmanırken çıplak kollarında yağmurun ilk damlalarını hissediyor. Sundurmayı geçip çabucak eve giriyor. Mutfakta oyalanmadan karanlıktaki merdivenleri tırmanıyor, kapısı açık bir odadan sızan ışığın aydınlattığı uzun koridoru geçiyor. Girdiği oda bir başka bahçe, tavanı ve duvarları yapraklarla bezeli. Odadaki yatakta boylu boyuna yatan bir adam var, rüzgar üzerine esiyor. Kadın odaya girdiğinde adam başını ağır ağır çeviriyor. 4 günde bir harap olmuş ayaklarından başlayarak adamın gövdesini yıkıyor kadın. Bir bez ıslatıp ayak bileklerinin üzerine sıkıyor. Adamın homurtusunu duyunca başını ona çevirip kapkara yüzündeki tebessüme bakıyor. Ayak bilekleri felaket, mor ötesi bir renge bürünmüş, kemiği görünüyor. Aylardır bakımını üstlendiği bu bedeni çok iyi tanıyor kadın. Adamın deniz atı gibi uyuyan penisini, İsa peygamberinkine benzettiği dar kalça kemiklerini. Kadının ölgün azizi bu adam. Yastıksız yattığı yerden tavana resmedilmiş ağaç dallarına, yapraklarına, ötelerindeki mavi gökyüzüne bakıyor. Biraz daha az yanmış, dokunulabilecek gibi olduğu yerlerine şeritler halinde karamin losyonu döküyor. Kaburga kemiklerinin altındaki oyuğu seviyor en çok. Omuzlarına eğilip boynuna serin serin üfledikçe adam mırıldanıyor. "Ne var?" diye soruyor kadın kendine gelerek. Adam kara yüzünü kadına çevirip bakıyor gri gözleriyle. Kadın elini cebine sokuyor. Cebinden çıkardığı eriği dişleriyle soyuyor. Çekirdeğini çıkarıp meyveyi adamın ağzına veriyor. Adam bir şeyler fısıldamaya başlıyor yine. Yanı başındaki bu hemşirenin duyarlı yüreğini kendi dünyasına ortak ediyor. Ölmeden önceki bu son aylarında sürekli içine daldığı o anılar kuyusuna çağırıyor kadını. Adam o odada sessiz sedasız ezber okurcasına öyküler anlatıyor. Öykülerinin sonu gelmiyor hiç. Çevresindeki resimden çardakta gözlerini açtıkça piknikler anımsıyor. Yandıktan sonra patlıcan rengine dönen tenine bir zamanlar bir kadının kondurduğu öpücükleri düşlüyor. Çölde geçirdiğim haftalar boyunca aya bakmayı unuttum diyor, karısının yüzüne günlerce bakmayan bir koca gibi. Bu ihmalkarlıktan çok başka şeylerle meşgul oluşumdandı. Adam gözlerini kadından ayırmıyor hiç, bakışlarıyla onu göz hapsinde tutuyor. Kadın öne eğiliyor, nasıl yandın böyle? Vakit öğleden sonra elleri rahat durmuyor adamın, parmaklarıyla çarşafı okşuyor. Uçağım alev aldı, çöle düştü. Beni çölde buldular, çalı çırpıdan bir sedye yapıp kumun üzerinde sürükleye sürükleye götürdüler. Bir kum denizinin ortasındaydık sanki, seli suyu kalmamış nehir yatakları vardı. Göçebeydiler onlar, bedeviler. Alevler içinde çöle düştüğümde ayaklarımın altındaki kum bile tutuşmuştu. İşte o alevlerin içinden doğrulduğumu gördüler. Başımdaki deri kasket bile yanıyordu. Beni beşik gibi bir sedyenin üzerine bağlayıp sürüklemeye başladılar. Adamların sesini duyar gibiyim. Çölün sessizliğini bozdum. Bedeviler yangından anlarlar. 1939 yılından başlayarak gökten uçaklar iniyordu ya tepelerine. Uçak ve tank harabelerinin kalıntılarından yapıyorlardı araç gereçlerini. Cennete savaş gelmişti. Kara yazılı uçakları sesinden tanırdı onlar. Böylesi kazaları çok görmüşlerdi. Bir pilot kabininden fırlayan ufacık bir civata bulsalar altın bulmuş gibi seviniyorlardı. Ama alev alev bir uçağın içinden canlı çıktığını gördükleri tek insan bendim herhalde. Başından ateş püsküren bir adam. Ne onlar beni tanıyordu ne de benim onların hangi kabileden olduklarına dair en ufak bir bilgim vardı. Kimsin sen? Bilmiyorum, durmadan soruyorsun. İngiliz olduğunu söylemiştin. Yanmış adam geceleri uyuyabilecek kadar yorgun olmuyor hiç. Kadın alt kattaki kütüphanede bulabildiği herhangi bir kitabı okuyor ona. Mum ışığı kitabın sayfalarında kadının yüzünde titreşiyor. Bu loş ışıkla duvarları süsleyen yapraklar seçilmiyor. Adam kadının ağzından çıkan her sözcüğü yutarcasına dinliyor. Hava soğuk olduğunda kadın usulca yatağa girip onun yanına uzanıyor. Ufak bir dokunuşu bile acıtıyor adamı. İncecik bileğinin ağırlığını bile sakınıyor. Adam bazen sabahın ikisinde hala uyumamış oluyor. Gözleri açık yatıyor karanlıkta. Vahayı daha görmeden kokusunu almıştı. Havadaki ıslaklığı, şeylerin kıpırtısını, hurma ağaçlarını, atlıları, suyla dolu teneke kaplarının şıngırtısını. Kocaman yumuşak bezlerin üzerine bir çeşit yağ döküp üzerine yerleştirmişlerdi. Takdis edilmişti. Yanından hiç ayrılmayan o sessiz adamın varlığını duyumsuyordu bir tek. Her akşam üstü üzerine eğilip karanlıkta yanık derisini incelemek için bezleri üzerinden kaldıran o adamın soluğunun kokusunu. Tenini saran bezler kaldırılınca alevler içindeki o uçaktan çıkan çıplak adam oluveriyordu yine. Keçe parçalarını üzerine sermişlerdi. Hangi büyük millet bulmuştu kendisini merak ediyordu. Yanı başındaki o adamın çiğneyip ağzına verdiği o yumuşacık hurmalar hangi topraklarda yetişiyordu? O insanlarla geçirdiği zaman içinde nerede olduğunu öğrenememişti kendisini hurmalarla besleyen o adamın. Belki de göklerdeki düşmanıydı bu insanların. Sonradan Pisa'daki hastanede her gece hurmaları çiğneyip yumuşattıktan sonra ağzına veren o yüzü başucunda gördüğünü sanmıştı. Renksizdi o geceler. Ne bir söz ne bir şarkı. Kendisini uyanık olduğunda bedeviler hep susuyordu. Köşede bir sunak gibi duran sedyede yattığı yerden çevresinde yüzlerce insan olduğunu hayal edip duruyordu. Oysa belki yalnızca bu iki adam vardı çevresinde. Onu bulup başındaki ateş boynuzlarını kurutan o iki adam. O ikisini de hurmalardaki tükürüğün tadından, ayak seslerinden tanıyordu. Kadın mum ışığında kitap okurken zaman zaman eskiden bir savaş hastanesi olan ve neredeyse sona ermiş olan savaş kuzeye sıçrayınca birer birer başka bölgelere transfer olan hemşirelerle paylaştığı bu villanın koridoruna takılıyor gözleri. Yaşamının şu döneminde hücresinden dışarıya açılan tek kapı kitapları. Günün çoğu kitap okuyarak geçiyor. Gece masasında iki büklüm oturmuş, Hindistan'da bir çocuğun bir tepsinin üzerinde çeşit çeşit mücevher ve eşya adını nasıl ezberlediğini okuyor şu sıralar. Her öğretmenden başka bir şey öğreniyor çocuk. Biri farklı ağızla konuşmayı, biri hipnozu, bir başkası da hipnozdan kaçınmayı öğretiyor ona. Kitap kucağında 5 dakikadır kağıdının yıpranmışlığına, birinin yerini kaybetmemek için büktüğü 17. sayfadaki kırışıklığa takılmış gözü. Kitabın kapağını okşuyor. Zihni tavan arasında koşuşan bir farenin telaşlı kıpırtısı gibi kayıyor, birden penceredeki bir gece kelebeğine konuyor. Gözlerini koridora çeviriyor yine. İngiliz hastayla kendisinden başka kimse kalmamıştı artık San Girolamo villasında. Bombalardan harap meyve bahçesinde ikisine yetecek kadar sebze yetişiyor. Öteki temel gıdalar içinde kasabadan arada bir gelen bir adamla bu savaş hastanesinde kalan sabun, çarşaf ya da ne bulursa değiş tokuş yapıyor. Biraz hububat, biraz et. Adam ona 2 şişe de şarap bırakmıştı. İngiliz uyuduktan sonra her gece kendine törenle ufak bir kadeh dolduruyor. Kapının önündeki masada kitabını okurken içiyor. Onu kimi zaman pür dikkat, kimi zaman yarı kulak dinleyen İngiliz'e okuduğu bu kitaplarda fırtınalarla haritadan silinen yollar, güvelerin lime lime ettiği goblenler, gece bombardımanlarıyla alçısı dökülen duvarlar gibi bölük börçük oluyordu öyküler. Birlikte yaşadıkları bu villanın durumu da farksızdı bundan. Molozdan, pislikten kimi odalara girilemiyordu. Alt kattaki kütüphane bir bombanın açtığı delikten ay ışığıyla aydınlanıyordu. Köşesinde de yağmurdan nasibini alan hep ıslak bir koltuk vardı. İngiliz'in kitaplardaki bu bölük börçük örgüye aldırıp aldırmamasını pek umursamıyordu genç kadın. Eksik bölümleri anlatmaya çalışmıyordu. Kitabı açıp 96. sayfa ya da 111. sayfa diyerek geçiştiriyordu. Verdiği tek ipucu buydu. Adamın ellerini ellerine alıp kokladı. Hastalığın kokusu sinmişti avuçlarına. Ellerin çatlamış, sertleşmiş dedi adam. Yabani otlar, dikenler, toprak. Dikkat et, bu hayatın tehlikelerinden söz etmedim mi sana? Biliyorum. Sonra okumaya başlıyor. Babası ellerden söz etmişti ona, bir köpeğin partilerinden. Babası ne zaman bir köpek görse eğilip köpeğin patisini koklardı. Kanyak koklamak gibi bir şey derdi. İşte dünyadaki en güzel koku, bir buket çiçek, yolların kokusu. Genç kadın iğrenir gibi yüzünü buruştururdu ama köpeğin patisi gerçekten öyleydi. Pislikten eser yoktu. Katedral, bahçe, o yemyeşil otlak, siklamenler, havanın o gün gezindiği yolları hayalinde canlandırırdı babası. Tavan arasında yine fare kıpırtısına benzer bir ses. Genç kadın kitaptan başını kaldırıp çevresine bakınıyor. Baharatlardan yapılmış maskeyi kaldırdılar yüzünden. Güneşin tutulacağı gündü o gün. Bekliyorlardı. Neresi burası? Hava durumunu ön sezileriyle bilen bu insanlar hangi uygarlığın insanları? El Ahmar ya da El Abyad gibi kuzeybatı çöl kabilelerinden olmalıydılar. Gökten düşen bir adamı yakalayıp yüzünü vahadan topladıkları sazlarla örülü bir maskeyle örten adamlar. Gözlerinin önünde yemyeşil çimenler belirdi. Dünyada en çok sevdiği bahçe, yeşilin çeşit çeşit tonunu barındıran Kew bahçesiydi. Renkler öylesine çeşitliydi ki orada, doğalarda sıra sıra dizili alıcı ağaçları gibi. Güneş tutulmasını seyre daldı, kollarını uzatıp uçakları kendine çeken çöl gibi evrenin enerjisini içine çekmeyi öğretmişlerdi ona. Ağaç dalları ve keçeden yapılmış tahtirevanı içinde taşınıyordu bir yerden ötekine. Örtülü güneşin yarı karanlığında uçuşan flamingoları görür gibi oldu. Cildi hep örtülüydü, ya merhemlerle ya karanlıkla. Uzakta rüzgar çanlarının sesini duydu. Aniden kesilen bu sesin özlemiyle uykuya daldı. Bir kuş, belki bir flamingo ya da bir çöl tilkisinin sesine benziyordu. Adamlardan biri cübbesinin cebinde saklamıştı sanki bu sesi. Ertesi gün keçeler içinde uzanmış yatarken aynı sesi duyar gibi oldu. Karanlığın içinden kopup gelen bir ses. Alaca karanlıkta üzerindeki keçeleri çıkarırlarken uzakta bir adam gördü. Her yanından ip ve tellerle çeşit çeşit küçük bir sürü şişe sarkan bir pelerin giymişti. Gövdesi küçük cam şişelerle sarılı adam camdan bir perdeymişçesine hareket ediyordu. Çocukken resmini çizmeye çalıştığı meleklere benziyordu. O meleklerin kocaman kanatlarını nasıl taşıyabildiğini hep merak etmişti. Adam öylesine ağır hareket ediyordu ki şişeler hiç oynamıyordu. Şişelerdeki merhem güneşten öylesine ısınmıştı ki sürüldüğünde özellikle yaralar için ısıtılmış hissi uyandırıyordu. Adamın arkasında ışıklar parlıyordu. Kumların üzerinden puslu havada titreşen maviler, başka renkler. Şişelerin cılız sesi çarpıcı renkler, o ağır yürüyüş ve koyu bir silah gibi yüzü adamın. Yakından görünce şişelerin yıpranmış olduğunu fark etti. Şişelerin ağzını kapatan mantarları dişleriyle ısırıp çıkarıyor, merhemleri karıştırırken dudaklarının arasında tutuyordu. Camlı kanatlarıyla sırt üstü yatan gövdenin üzerine eğilmeden önce kuma sapladığı iki kazığın üzerine 6 metrelik pelerinini yerleştiriyordu. Dükkanı gibiydi bu pelerin, sonra dizlerinin üzerine çöküp yanmış pilota doğru emekledi. Ellerini boynunun üzerine koyup bir süre öylece durdu, soğuktu elleri. Sudan'dan Giza'ya develerin güzergahı olan 40 günlük yolda herkes tarafından tanınıyordu. Kervansaraylarda baharat değiş tokuşu yapar, vahalar su kampları arasında gidip gelirdi. Cam peleriliğiyle kum fırtınalarını aşıp gelirdi. Kulaklarını iki mantar tıkaçla tıkayan bu tüccar doktor, yağların, parfümlerin, her derde deva ilaçların kralı, bu vaftizci. Kampa her girdiğinde şişelerle dolu pelerinini hastasının önüne bir perde gibi asıp tedavisine başlardı. Yanmış adamın önünde eğildi. Ayaklarının tabanıyla deriden bir kap yaptı. Başını bile çevirmeden arkasındaki şişelere uzanıp bir iki tanesini eline aldı. Şişelerin mantarını çıkarınca havaya parfüm kokusu yayıldı. Bir şişeden deniz kokusu yayıldı. Sonra pas kokusu, çivit, mürekkep, nehir çamuru, odun, formaldehit, parafin, eter. Kargaşalı havaların gelgiti, uzaktan kokuyu alan develerin çığlıkları duyuldu. Hastanın kaburga kemiklerini siyahımsı yeşil bir yağla ovmaya başladı. Batıda ya da güneyde bir Medine'de değiş tokuş karşılığı aldığı tavus kuşu kemiklerinin ufalanmasından elde edilmiş bu yağın deriyi iyileştirmede üstüne yoktu. Oval şekilli kütüphaneye mutfakla harap olmuş şapelin arasındaki kapıdan giriliyor. 2 ay önceki havan bombası saldırısı sırasında en uç duvarda meydana gelen boşluk sayılmazsa içerisi güvenli görünüyor. Odanın geri kalan kısmı bu kocaman yaraya uyum sağlamıştı sanki. Gece yıldızları konuk ediyor, gündüz kuş sesleriyle yankılanıyor. Duvarları saran kitapların yanı sıra bir divan, gri bir kumaşla kaplı piyano ve içi doldurulmuş bir ayı başı var kütüphanede. Delikli duvara yakın raflardaki kitaplar yağmurdan zarar görmüş, şişmiş, ağırlaşmış. Şimşek de az vurmamıştı odaya, piyanoyu sıyırıp halıya çarpmıştı birkaç kez. Odanın öteki ucunda ise kapalı duran Fransız kapıları var. Bu kapılar açıkken kütüphaneden kemer altına, oradan da 36 yıpranmış basamağa inerek şapeli geçip bir zamanlar bahçe olan ama bombalardan çalı çırpıya dönüşen bahçeye çıkılıyor. Almanlar kaçarken her yeri mayın tarlasına çevirdiğinden pek kullanılmayan odalar güvenlik nedeniyle kapatılıp mühürlenmiş. Genç kadın bir öğleden sonra bu loş odaya daldığında söz konusu tehlikelerin farkındaydı. Ahşap parkelerin üzerinde kendi ağırlığı da bir mayını patlatmaya yeterliydi. Bunun bilinciyle durdu birden. Ayakları kirpas içindeydi. Havan topundan hatıra kalan koca delikten ışık sızıyordu karanlık odaya. Rafların birinden Mohikanların sonuncusunu çekip çıkardı. Birbirine yapışmış kitapların arasından zorlukla çıktı kitap. Kapağındaki gökyüzünün ve gölün mavisinde duran Kızılderili'yi görünce içini bir sevinç kapladı. Odada rahatsız edilmemesi gereken birisi varmış gibi geri geri adım atarak dışarı çıktı. Odaya girerken bastığı yerlere basıyordu adımlarını tedbir olarak ama bu aynı zamanda gizli bir oyundu. Ayak izlerinden odaya girdiği belliydi ama içeri de gövdesi buharlaşıp yok olmuştu sanki. Odanın kapısını kapatıp dikkat işaretini yerine astı. İngiliz hastanın resimli duvarlarla bezeli odasında vadiye bakan pencerenin pervazına oturup kitabını açtı. Sayfaları birbirine yapışmıştı. Kendine kıyıya vurmuş bir kitabı bulmuş, Cruzo gibi hissetti. Tarih 1757. Resimleyen N.C. Wyeth. En iyi kitaplarda olduğu gibi bunda da resimlerin listesi ve açıklamaları yer alıyordu. Başkalarının yaşam öyküleri içinde yitip gideceğinin kendini unutacağını bilinciyle okumaya başladı. 20 yıl öncesine uzanan olaylara dönecek, gövdesi anılarla, cümlelerle dolacak, belli belirsiz anımsanan bir rüyadan uyanmış gibi olacaktı. Kuzeybatı güzergahı üzerindeki İtalyan dağ kasabası bir ayı aşkın bir süredir kuşatma altına alınmış, 2 villa ile elma ve erik ağaçlarıyla manastırın çevresi bombalara hedef olmuştu. Medici villasında generaller yaşamıştı. Bir zamanlar manastır olan San Girolamo villası ise Almanların son kalesiydi. 100 bölük asker barınmıştı içinde. Bu ufak dağ kasabası denizin sularına gömülen bir gemi gibi yavaş yavaş yok olmaya başladığında askerler bahçedeki çadırlarından eski manastırdaki yatak odalarına taşınmışlardı. Şapelin bazı bölümleri havaya uçurulmuştu. Villanın en üst katındaki odalarda da hasar vardı. Sonunda müttefikler villayı ele geçirip hastaneye çevirdikleri zaman çatı hala kullanılır durumda olmasına karşın üst kata çıkan merdivenleri kapatmışlardı. Öteki hastalarla hemşireler güneydeki daha güvenli bölgelere nakledilirken genç kadınla İngiliz hastası ısrarla kalmak istediler. Hava çok soğuktu, elektrik de yoktu. Vadi tarafındaki bazı odaların duvarları göçmüştü. Köşelere itilmiş yapraklarla kaplı sırılsıklam yataklar vardı bu odalarda. Göçüklerden, deliklerden dışarıdaki manzara görünüyordu. Kuşhaneye dönmüştü odalar. Askerler villayı terk etmeden önce ateşe vermiş, merdivenin ilk basamakları yanıp kül olmuştu. Genç kadın kütüphanede bulduğu 20 kadar kitabı önce yere sonra birbirlerine çivilemiş, kitaplarla eksik basamakların yerini doldurmuştu. Sandalyelerin çoğu yakacak olarak kullanılmıştı. Yakacak furyasından tavandaki bomba deliği yüzünden fırtınalardan nasibini alan kütüphanedeki sırılsıklam koltuk kurtulmuştu bir tek.